Ayrım 14.
Buradan kaçmalı veya kurşunlardan birini kendine sıkmalıydı. Birden küçük bir ihtimal de olsa bir şansı olduğunu düşündü. Hemen resepsiyonu arayıp Randy adlı delikanlıya acil olarak bir şişe viski getirirse kendisine $100 vereceğini söyledi. Dışarıda canlı yayın hazırlıkları yapılırken başkanın konuşmanın jeneriği giriyordu. Başkanın manasız suratı ekranı doldururken kapı çalındı. Gökhan Randy'ye kapıyı açtı. "Masaya bırak delikanlı," dedi. Randy şişeyi masaya bırakırken cüzdanından parayı çıkarır gibi bekletiyordu. Delikanlının arkasına geçti. Randy kollarını kavuşturmuş, başkanın konuşmasını dinler gibi gözüküyordu. Gergin olduğu belliydi. Sivilceli suratını siperlikli ucuz bir şapkayla gölgeliyordu. Tam bu anda Gökhan silahı kabzasını aniden Randy'nin kafasına arkadan sertçe indirdi. Acele etmeliydi. Delikanlının ekose gömleğini, çizgili pantolonunu hızla çıkarıp giydi. Şansına boyları tutuyordu. Şapkayı da kafasına geçirip iyice öne eğdi. Bir ruj parçasıyla sivilcelerin kırmızılığını yaptı. Yakından bakılınca makyajı hemen fark edilirdi. Ama dışarıdakilerin şu anda heyecanlı olacağını düşündü. Kucağına dolapta bulduğu bir koliyi alıp içine ikinci bombanın olduğu sırt çantasını ve silahını koydu. Kapıyı açtığında Randy'nin konuşmasını taklit ederek "Tamam efendim, çöpe atarım ben," diye bağırdı. Koridorun ucunda operasyon için hazırlanmış timler hızla gelmesi için işaret ediyorlardı. Değişikliği anlamamışlardı. Operasyon şefi "Hadi çabuk ol, canlı yayına geçecekler, geç arkaya başlıyoruz," diye itti onu. Adamlar sürünerek kapıya doğru ilerlemeye başladılar. Gökhan bir kadının yanında duruyordu. Boyalı saçlı, sakız çiğneyen yaşlı bir kadın. Kadın ona bir an dönüp "Randy, paranı ne zaman?" diye konuşmaya başladı ama derhal gözleri açıldı. "Hey sen!" Bir anda bütün başlar Gökhan'a doğru döndü. Koridorda ilerleyenler daha ne olduğunu farkında değildiler ve susun işareti yapıyorlardı. Gökhan kutudan silahını çıkarıp o dar koridorda ölüm kusmaya başladı. Çelik leklerin dışında kalan yerlere ateş ediyordu. Boyunlara veya bellere. Kurşunu bittiğinde otomatik tüfeklerden birini kaptı. Neredeyse tüm dünya Gökhan'ın yarattığı dehşeti kameralardan izliyordu. Baskın için hazırlanan tim kurban olmuştu. Öyle bir şaşkınlık vardı ki yayını kesmek kimsenin aklına gelmedi. Ekranın altındaki küçük bir pencerede başkanın ağzı açık hali görülüyordu. Koridorda sürünen adamlar artık hedef gözetmeden Gökhan'ı öldürmek için ateşe başlamıştı. Gökhan'ın arkasında kalan kendi arkadaşlarından biri Kevgir'e döndü. Burada daha fazla kalamazdı. Koridorun ucundaki pencere dikkatini çekti. Yerdeki bombanın olduğu kutuya baktı. Almasının imkanı yoktu. Üçüncü kattaydı ama atlamaya karar verdi. Koştu, camı kırıp atlarken bacağındaki acıyı hissetti. Vurulmuştu. Gözlerini bir an yumdu. Açtığında gerilmiş telleri fark etti. Üç sıra gerilmiş tele çarpıp koparttı. Teller Gökhan'ın düşüşünü biraz yavaşlatmıştı. Tam yere çarptığı anda tüm direnci ellerine verip yuvarlanmak için kendini itti. Düşmeyi bilmek önemliydi. Ölmemişti ama sol kolu kırılmıştı ve ayağından vurulmuştu. Kendini bayılacak gibi hissetti ama koluna vurarak büyük bir acının bedenini kaplamasına izin verdi. Bu onu ayık tutardı. Kırık pencereden ateş etmeye başlamışlardı. Telsizle konuşuyorlardı. Yüzlerce insan birazdan peşine düşecekti. Köşeyi dönüp topallayarak kaçmaya başladı. Bir an önce saklanacak bir yer bulmalıydı. Durumu hiç iyi değildi. 29 Mayıs 2007 saat 9:23 Ankara. Şehir merkezinde kuyruklar vardı. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için belli noktalara gitmek zorundaydı. Bir gün önce televizyon ve radyo yayınları aniden kesilmişti. Gıda dağıtım noktaları kuran Amerikan askerleri bu noktalardan halka yiyecek dağıtıyordu. Ankara'nın merkezinde sıkışmış olmalarına rağmen geniş bir alan onların denetimindeydi. Amerikan ordusu dar bir alanda çok yoğun biçimde bulunuyordu ve sivil kayıpları umursamadan ateş ediyordu. Kalıcı gibi değillerdi. Ankara'da olmalarına rağmen sanki her an gidecek gibiydiler. Tabii eğer yardım zamanında gelebilirse. Operasyon başladığı gibi garip bir biçimde devam ediyordu. Birinci zırhlı tümenin bazı kuvvetleri Ankara'nın merkezindeydi. Dördüncü mekanize piyade tümeni ise hareketlenmiş ve İstanbul'a doğru harekete geçmişti. 101. Hava İndirmenin saldırı helikopteri Tugay'ı da 4. mekanizeye eşlik ediyordu. Ankara'da sarılan gücü kurtarmak gibi bir niyetleri yoktu. Kendilerini savunmak zorundaydılar. Eğer Ankara'ya gömülürlerse hezimete uğrayabilirlerdi. İbre gitgide daha hızlı biçimde İstanbul'a dönüyordu. Gerilim büyük hızla artıyordu. Türkiye toprakları büyük bir oyun sahası gibiydi. Düşman birlikleri bütün klasik saldırı biçimleri dışında hareket ediyor ve beklenmeyen noktalara saldırılar düzenleyerek halkın düzene olan güvenini en alt düzeye indirmeye çalışıyorlardı. Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı SOCOM birlikler ve timler Güneydoğu'da pek çok nokta baskını yapıyor, halkla görüşüyor ve onları yanlarına çekmeye uğraşıyordu. Bu konuda ne kadar ilerleme sağladıkları tamamen belirsizdi. Ergenekon adlı gizli teşkilatla anma sert ve ani tedbirlerle düzeni sağlıyordu. Amerikan ordusunun kasırga taktiğiyle yürüttüğü savaşın sonuçlanması bekleniyordu. Operasyonun can alıcı kodu İstanbul'du. İstanbul düştüğü anda düğmeye basılacak ve ikinci operasyon başlayacaktı. Operasyon Sevr. Bark'ın evine dönmüş gelişmeleri bekliyordu. Karısıyla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Karısı Hale'yi yalnız bırakamıyordu. Yemek almak için dağıtım merkezine gittiklerinde bile beraberdiler. Bazen eve dahi gelmeden yolda oturup yiyorlardı. Bark'ın sokaklarda yürürken bütün kanının başında toplandığını hissedebiliyordu. Civarda ne kadar da çok Amerikan askeri vardı. Etrafı çok hor kullanıyorlardı. Yol kenarları tuvaletti sanki. Şehirdeki hastanelerin bazıları kapatılmıştı. Sadece birkaç hastane açıktı. Ve onun dışında acil vakalara Amerikan ordusunun kurduğu birkaç merkezde bakılıyordu. Ankara'da hemen hemen hiç ses duyulmuyordu. 1. Süvari Tümeni'nin askerleri çok şaşkındı ve merkezde kıstırılmışlardı. Şiddetli bir direniş olması gerekirken herkes bir anda ortadan kaybolmuş gibiydi. Bunun nedeni açıktı. Türkiye Cumhuriyeti beklemediği bir saldırıyla karşı karşıyaydı. Şu an Ankara'nın merkezinin kontrol dışında olmasının da bir önemi yoktu. Amaç İstanbul'a giden kuvveti durdurmak ve bir an önce düşmanı tamamen yenilgiye uğratmaktı. Bark'ın oflayarak kalktı ve pencerenin yanına gitti. Sitenin önünde bir Bradley savaş aracı duruyordu. Askerler bir çifti aramak istiyordu ama adam buna karşı çıkıyordu. Karısı da askerleri iteleyerek ellerinden kurtulmaya çabalıyordu. Bark'ın kötü bir şeyler olacağını sezdi. Ne yapacağını düşündü. Karısı uyuduğu için rahatlıkla dışarı çıkabilirdi. Hemen kapıya gitti ve karısını uyandırmaya çalışarak sessizce kapıyı açtı. Merdivenlerden hızla indi. Apartmanın kapısında belirdiğinde askerlerin adamı dipçik darbeleriyle yere yıktığını gördü. Kan beynine fırladı. Bacaklarındaki bütün gücün uçup gittiğini hissetti. Kendine hakim olamadı ve ileri sıçradı. Askerler önlerindeki adama vurmakla o kadar meşguldü ki Bark'ın yanlarına yaklaştığını fark edemediler. Bark'ın hızla aralarına dalarak askerleri bir kenara itti ve adamı aralarından aldı. Az önce eğlenen askerler gitmiş, onların yerine tedirgin olmuş ve tüfeklerini Bark'ına doğrultmuş olanlar gelmişti. Herkes donmuştu. Dayak yiyen adam ve karısı birbirlerine sarılmıştı. Yüzleri kan içindeydi. Bark'ın kafasına doğrultulmuş silahları görünce kendisine geldi. Ellerini iki yana açarak askerlere sakin olmalarını işaret etti ama sakinleşecek gibi görünmüyorlardı. Sürekli olarak bağırıyorlar ve Bark'ına yere yatmasını söylüyorlardı. Genç askerler kendilerini kaybetmiş gibiydi. Etrafta subayları da yoktu. Tam o anda üst katlardan bir kadın çığlığı duyuldu. Herkes yukarı kaldırdı başını. Pencereden kafasını uzatmış çığlık atan, yüzü korkudan bembeyaz olmuş bir kadının başını gördüler. Hale'ydi gördükleri. Bark'ın onu görünce kendini kaybetme aşamasına geldi. Sinirleri kontrolden çıkmış gibiydi. Amerikalı askerler kadına susmasını ve içeri girmesini söylüyorlardı ama o bunu anlayacak durumda değildi. Askerlerin dikkati artan biçimde kadının üstüne yoğunlaşmaktaydı. Hale lütfen gir içeri diye bağırdı Bark'ın. Kadın kendini kaybetmiş bir halde ağlayarak ona eve gelmesini söylüyordu. Askerler silahlarını Hale'ye yöneltip içeri girmesini emretmeye başladılar. Nişan almışlardı üstelik. Silahlardan biri ateş aldı ve ses herkesin kulağını sağır etti bir anlığına. Mermi pencerenin hemen altına çarpıp sekmişti ve çarptığı yerde toz bulutu kalktı. Kadın sustu ama içten içe hıçkırarak ağlamaya devam ediyordu. Bark'ın önce karısına sonra da askerlere baktı ve koşarak binanın içine girdi. Arkasından yükselen bağırtıları duyabiliyordu. Her an onu ateş edebilirlerdi ama bu umurunda değildi artık. Nasıl olduysa beklediği silah sesini duymadı ve apartmanın içine dalıp merdivenlerden koşarak dairesine çıkmaya başladı. En az beklediği silah sesi kadar kötü bir ses kulaklarında yankılanmaya başlamıştı. Merdivenlerde postal seslerini duyabiliyordu. Duvarlara çarparak ona ulaşıyordu. Birden çoklardı, peşinden geliyordu askerler. Kendi katına gelince hızla içeri daldı ve kapıyı arkasından kilitledi. Mantıklı davranmadığını farkındaydı ama ne yapacağını bilemiyordu. Çok geçmeden kapı yumruklanmaya ve tekmelenmeye başladı. Kapının darbelere dayanma şansı yoktu. Birkaç sert vuruştan sonra kulakları tırmalayan bir sesle kırıldı ve içeriye doluşan askerlerin birbirine karışan sesleri duyuldu hemen ardından. Bark'ın karısı Hale'yi salona soktu ve kapıyı arkalarından kapattı. Salonun kapısında askerlerin gölgelerini görmesiyle yarısı cam olan kapının camlarının aşağı inmesi bir oldu. Kapının cam kısmındaki boşlukta askerleri görebiliyorlardı. Suratları öfke ile çarpılmıştı. Üç beyaz yüzlü sarışın ve bir de siyahi asker vardı. Bark'ın ne yapacağını bilemiyordu. Kendisine gelmişti doğrusu. İşgal edilen bir şehirde yaşadığının farkına varıyordu her geçen saniye. Askerler kilidi kırıp içeri girdiler. Gözlerinden ateş saçılıyordu. Hiç şakaları olmadığını anladı o an. "Lütfen, lütfen sakin olun," diye bağırdı. Sesi titriyordu. Boğazı kurumuştu ve korkudan dizlerinin bağı çözülmek üzereydi. Amerikalı askerler de ona bağırıyordu. Ne dediklerini çok iyi anlayabiliyordu. "Yat yere geri zekalı sen. Neden işimize karıştın? Gebereceksin pis Türk. Öleceksiniz. Bunlar Washington'ı yok ettiler. Hepsini öldürmeli." Bark'ın içinde bulunduğu şoka rağmen cümleyi duymuştu. Washington'ı yok mu ettiler diye düşündü. Bu nedenle mi televizyon yayını kesilmişti? Bir an sevindi ama şu anda kendini ve Hale'yi düşünmeliydi. Bark'ın kollarını iki yana açarak Hale'nin önüne geçti. Kadın şoka girmişti. Sesi soluğu tamamen kesilmişti. Askerlere bakarken sanki hiçbir şey görmüyormuş gibiydi. Zenci asker silahını doğrulttu ve Bark'ın yere yatmasını söyledi bir kez daha. Eliyle de kadına kendisine gelmesini işaret etti. Bark'ın şaşırdı, hiçbir şey anlamamıştı. Bakışlarıyla bunu belli etti ama askerlerin tahammülü kalmamıştı. Siyah asker tüfeği aşağı doğrultup tetiğe bastı. Bark'ın boğuk sesi yankılandı, sonrasında ve genç adam yere yuvarlandı. Hale hiç tepki vermeden yerde yatan kocasına baktı. Onun acı dolu yüzüne ve gözlerinin içine, sonra askerlere. Yüzlerinde pis bir sırıtış vardı. Zenci asker ona eliyle gelmesini işaret etti. Hale ürkek adımlarla denileni yaptı. Bark'ın yerden doğrulmak istedi ama askerlerden biri suratını olanca gücüyle bir tekme savurdu. Burnundan kanlar boşanarak tekrar yüzü koyun yere yuvarlandı. Zenci asker Hale'yi kolundan tutup içeriye götürmek istedi. Kadın önce karşı koydu ama kendine doğru gösterilen silahı görünce karşı çıkmayı bıraktı. Barkın'ın ağzından belli belirsiz bir hayır kelimesi çıktı ama kimse buna dikkat etmedi. Askerlerin hepsi odayı terk ettiler. Bark'ın onların nereye gittiğini bilmiyordu ama içinde kötü bir his oluşmuştu. Sürünerek içeriye gitti, bacağı kötü kanıyordu. Sürünürken geçtiği yerler kan içinde kalmıştı. Yatak odasından seslerin geldiğini fark etti. Kalbi deli gibi çarpmaya başlamıştı. Bütün gücünü harcayarak yatak odasının kapısına geldi ve gördükleri nedeniyle dilini ısırdı. Bağırmak istemişti ama beyninin verdiği tepki o kadar şiddetli olmuştu ki dengesizce ağzını açmış ve dilini sert şekilde ısırmıştı. Dört asker de yarı bellerine kadar çıplak halde yatağın etrafında ayakta duruyordu. Silahlarını duvara yaslamışlardı ve hiçbir şey umurlarında değil gibiydi. Zenci asker Hale'yi yatağın üzerine yatırıp diğerlerinin gözü önünde tecavüz ediyordu. Bark'ın şoka uğramış sesini duyunca hepsi dönüp baktı. Bark'ın karısıyla göz göze geldi bir an. Hale derin bir şokta olmalıydı. Bakışları donuk ve ıslaktı. Bark'ın ve Hale arasında bir boşluk açılmış gibiydi. İkisi de hiçbir ses duymuyordu. Sadece bakışlarıyla cehennemi yaşıyorlardı. Askerlerden birisi Bark'ın başına geldi. "Karını bu halde görmek hoşuna mı gitti ha? Seni adi piç. Hepinize aynısını yapacağız, sizleri öldüreceğiz," diye bağırdı. Ağzından tükürükler saçıyordu. Bark'ın ayağa kalkmaya çalıştı. Yarı beline kadar çıplak olan asker duvarın kenarına gidip silahını aldı. Diğerlerin ne olduğu umurunda değildi. Şimdi de beyaz askerlerden birisi Hale'ye tecavüz etmeye başlamıştı. Kadının gücü gittikçe tükeniyordu, bayılmak üzereydi. Bark'ın kendisine doğrultulan silaha baktı. Silah bir kez daha patladı. Bu sefer karnından girmişti mermi. Küçük metal parçasını korkunç hızla çarpmasıyla oluşan şiddet dalgası bütün bedenine yayıldı. Karnında açılan delikten sıcak bir sıvının yere boşaldığını hissedebiliyordu. İlk önce acı duymadı ama sonra bütün bedeni büyük bir acıyla kasıldı, gözleri kararıyordu. Kulaklarında beliren uğultuya askerlerin kahkahaları karışmıştı. Bir de karısının zayıflayan acı dolu hıçkırıkları. Ne kadar geçtiğini tahmin edemezdi. Gözlerini yavaş yavaş açtığında her yer karanlıktı. Karnında sıcak bir nokta ve sertlik vardı. Yattığı yerde küçük bir kan gölü oluşmuştu. Güçlükle uzanıp ışığı yaktı, yatak odası darmadağın olmuştu. Yatağın üzerinde yatan karısını gördü. Çırılçıplak bedeni garip bir biçimde çarpılmış halde hareketsizdi. Sürünerek yatağın yanına geldi ve üzerine tırmandı. Hale'nin yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştu. Nabzını kontrol etti, bir şey hissedemiyordu. Kalbini dinledi. Yoktu, hiçbir hayat belirtisi alamıyordu. Aklı bunu kabul edemiyordu bir türlü. Hale'yi sarsmaya başladı ama nafileydi bütün çabalar. Karısının cesedi üzerine kapanıp ağlamaya başladı. Çok kan kaybetmişti, ölüyordu. Hale'ye kavuşacağını, yine beraber olacaklarını düşündü. 29 Mayıs 2007, saat 10.55, Kremlin, Moskova. Putin çalışma odasında başkanın konuşmasını ve yapılmakta olan baskının nasıl bir rezalete dönüştüğünü kaydını bir daha izliyordu. Her seferinde Amerikalıların içine düştüğü bu durum yüzünden içinden yükselen bir kahkahayı tutamıyordu. Aptal Amerikalılar. Türk çetin cevizi çıkmıştı. Hala ellerine geçirememişlerdi ama son görüntülerde bacağından vurulmuş olduğunu, kırık kolunun sallandığını belirterek yakalanmasa bile kan kaybından öleceğini söylüyordu doktorlar. Kapı vuruldu, Putin gir diye bağırdı. Özel sekreteri Vladimir, Profesör Yarko geldi efendim dedi ve beyaz sakallı adama yol açtı. Putin ayağa kalkıp profesöre koltuğa kadar eşlik etti, karşısına oturdu. Raporda belirtilenleri incelediniz mi Sayın Yarko dedi. Yarko eliyle krem rengi kapaklı dosyaya vurdu. Tabii efendim, iki gündür çağırmanızı bekliyorum. Putin Türklerden gelen iddialar üzerine ne yapacağını düşünüyordu bir süredir. Bilimsel veriler mutlaktı ama politika ve uluslararası ilişkiler teke tek satranca benzemezdi. Bu oyunda çok oyuncu vardı. Ne diyorsunuz? Yeni bir şey söylemiyor efendim bunlar. Bor hakkında yazılanlar zaten biliniyor. Amerikalılar ve bizim bilim adamlarımız borla çalışan santraller üzerinde incelemelerde bulunuyorlar. Putin elini salladı. Bilimsel verileri geçin, sonuca gelin lütfen dedi sabırsızca. Yarko gülümsedi. Ben bir bilim adamıyım ama benden ülkemizin geleceğiyle ilgili bir sonuç istiyorsanız Türklerin haklı olduğunu söyleyebilirim. Bu savaş bor için yapılmıştır ve Amerikalılar bu kaynağı ele geçirirlerse dünyanın geleceğini onlar belirler. Putin ayağa kalkıp odanın içinde gezindi. Profesörü unutmuş gibiydi. Birkaç dakika sonra masasının yanına gelip zile bastı. Vladimir içeri girdi. Putin, profesörü yolcu edin ve bana Pekin, Berlin ve Paris'i bağlayın dedi. Profesör giderken dosyayı masanın üzerine bırakmıştı. Parmağıyla üzerinde bir ritim tutturdu. Şu anda yapılması gereken Türklerin tarafını tutmak gibi gözüküyordu. Ama Fransa, Almanya ve Çin'in tam desteğini almalı ve birlikte hareket etmeliydiler. Eğer ABD'yi Türkiye'den çıkaracak baskıyı oluştururlarsa bu her şeyi değiştirirdi. Tabii borun işletimi için özel bir konsorsiyum kurulmalı ve Rusya iyi bir düzde almalıydı. Bu isteğine karşı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın hayır diyebileceğini sanmıyordu. 29 Mayıs 2007 saat 11.02 Offutt, Nebraska, ABD Stratejik Komuta Karargahı. Washington'da patlayan bomba Türkiye'deki savaşın stratejisini belirleyen karargahı elbette etkilemişti. Ama şimdi işlerini sürdürmek zorundaydılar. Üçüncü zırhlı süvari alayı ne durumda diye sordu biri. Atatürk Barajı çevresinde önlemleri aldı ve kendisine gönderilen ek kuvvet yardımıyla Keban Barajı'nı ele geçirdi. İki baraj da kontrolümüz altında şu anda. Daha fazla ileri gitmeye gerek yok. Bu iki baraj nedeniyle elektrik üretiminin büyük bölümü bizim elimizde. Her ikisi de çalışıyor. Türk ordusu hareket yeteneğini kaybetmiş gibi görünmüyor. Hala çok sert direniş var. Bunu tahmin etmiyordum ben. Sinirlerim geriliyor doğrusu. Aslında ellerinde hala önemli miktarda zırh ve tank var. Bir kısım helikopterin de saklanmış olduğunu varsayabiliriz. Ancak beyler şunu söyleyebiliriz ki Türk ordusu gerçekten kötü yakalandı. Evet, kötü yakalandılar. Hava saldırısı başladıktan sonra bir ordunun manevra yapması intihar olur. Birkaç denemeleri oldu ama... Evet, Bolu Dağ Komando Tugay'ı. Aslında fikir iyiydi. İstanbul konusunda ciddi olduklarını gösterir bu. Tugay'ın tamamı sivil otobüslerle İstanbul'a yola çıktı ama yolda bizim F-15E'lere yakalandılar. Kötü bir son. Öyle, ancak pek çoğu kurtuldu ve şu anda ne yaptıklarını bilmiyoruz. Yakında 4. Mekanize Piyade Tümeniyle karşılaşırlar herhalde. Umarım cesurdurlar ki bizle temasa geçebilsinler. Sırada ne var? İstanbul. Evet, gerçek kutsal şehir. 500 küsur yıllık bir istila son bulmalı artık. Ankara'dan daha zor olacak. Bence de. Yoğun biçimde oraya silahlı güç yığılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Ankara'yı savunmayı düşünmemişti Türkler. Şimdi tehdidin yönü değiştiği için İstanbul'u savunmayı düşünüyorlar. Bu adamların aslında iki başkenti var. Bizimkini mahvettiler. Umarım çılgının biri karşılık olarak İstanbul'a bir füze atmayı düşünmez. Belki de hak etmişlerdir. Neyse, biz işimize bakalım. İstanbul operasyonunda ne olmasını bekliyoruz? İstanbul Savaşı diyebiliriz ya da İstanbul'un yeniden fethi. Haha, orayı alan birliğin komutanı da Fatih olarak adlandırılmalı o zaman. 4. Mekanize Piyade İstanbul yolu üzerindeki engelleri kaldırmaya uğraşacak ve Marmara'nın güneydoğu yakasında bir zıplama noktası kuracak. Şu anda Eskişehir yakınlarında olmalılar. Buradan İzmit Körfezi'nin güney kıyısını hedefliyoruz. 82. Hava İndirme Tümeni ve 101. Apaçileri bu noktaya konuşlanacak. 15. ve 26. Deniz Piyade birlikleri Çanakkale'den geçip denizden bir helikopter çıkartması için hazırlanacak. Yine artık bizim için klasikleşen yoğun bir hava saldırısı başlayacak. Üstelik yoğun hava saldırısı kavramını yeniden tanımlamayı düşünüyoruz bu saldırıda. Bir süre sonra 82. ve Deniz Piyadeleri helikopterlerle kıyıdaki merkezi yerlere inecek ve köprüler oluşturacaklar. Merkezi semtlerde kontrol sağlanacak. 4. Mekanize Piyade Tümeni de İstanbul'a doğru harekete geçecek. 4. Mekanize'ye destek olarak 173. Hava İndirme Alayı'nı yollayacağız. Eskişehir'de durum nedir? Sakin, havaalanı paramparça edildi ve içindeki birkaç nokta vuruldu. Askeri hareketlilik az. Bu planda eksik bir şeyler yok mu sizce? Güç olarak az görünüyor ama doktrin bu. Oraya 4 tank tümeni gönderemezler. Bu İstanbul'a giden yol üzerinde bir direniş meydana getirebilir. Amacımızı unutmayın. Hedef rejimi göçertip esas operasyonun yolunu açmak. Evet tanrım, herkes bu olanların ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyor. Bu operasyondaki taktiği anlamaya çalışıyor ama anladıklarında her şey bitmiş olacak. Aynen öyle. Bu tam anlamıyla sistem mühendisliği ürünü bir operasyon. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm referans noktaları belirlendi ve buna göre bir operasyon düzenleniyor. Sistem belli bir noktada kopacak ve ondan sonra kendisini oluşturan parçalara ayrılacak. Amacımız bu parçaları ortaya çıkarmak ve sonrasında ne yapacağımızı görmek. Yani bundan sonrası karanlık mı demek istiyorsunuz? Bu teoriye göre gelecek hem belirlenebilir hem de belirlenemezdir ama her zaman karanlıktır. Umarım işler yolunda gider ve bir nükleer sürpriz daha çıkmaz ortaya. Umarım. Gelecek karanlıktır, bunu siz dediniz. 1 Haziran 2007, saat 15.00, İstanbul. Burası eski İstanbul değildi. Değişmişti her şey. Şehrin kokusuydu ilk değişen, martıların sesleriydi sonra. İnsanların yüzündeki ifadeydi, sevdiklerine bakışlarındaki mimiklerdi. Barutun içinde saklı olan enerji dünyayı değiştiriyordu. Ve İstanbul da bundan nasibini almış görünüyordu. Tarihte yaratılan en güçlü değişim aracıydı barut. Yaptıkları ortadaydı. 10 yıllar içinde büyük yatırımlarla inşa edilen dev binalar yerle birdi. Boğaziçi Köprüsü'nün ortasında iki nokta arası 30 metreyi bulan dev bir boşluk oluşmuştu. Diğeri sağlamdı, vurulmamıştı. Haliç Köprüsü tam ortasından aldığı darbelerle ikiye bölünüp suyun içine batmıştı. 3 metre uzunluğunda bir bomba da tam ortada suyun içinde duruyordu. Patlamamıştı ama çarpmanın etkisiyle garip bir şekil almıştı. Haliç'in etrafındaki semtlerden dumanlar yükseliyordu. Yukarıdan bakıldığında bu semtlerin üzerinde geniş siyah kraterlerin oluştuğu görülebilirdi. Amerikan uçakları anlaşılmaz bir biçimde fakir semtleri bombalıyordu. Zengin semtlere dokunmamışlardı bile. Bombardıman nedeniyle varoşlarda yaşamak neredeyse imkansız hale gelmişti. İnsanlar gruplar halinde merkezdeki zengin semtlere doğru gidiyordu. Amerikan stratejisi etkisini burada göstermeye başlamıştı. Savaşın şiddetine rağmen fakirler geldikleri zengin semtlerinde karışıklığa neden olmuştu. Hava saldırısına uğramayan semtlerin sakinleri, vurulmuş semtlerden gelen insanlara iyi gözle bakmıyordu. Savaşın yarattığı güvensizlik ortamı başka gerilimlerle bilinçli bir şekilde destekleniyordu. Düşman yaptığı şeyin farkındaydı. İstanbul onun için son adımdı. Bu büyük şehir zaferin ya da yenilginin adresi olabilirdi. Onunla iyi ilgilenmek durumunda olduğu için bütün gücünü burada yoğunlaştırmaya başlamıştı. Bombardımanların sürekli hale gelmesi yüzünden şehir sakinleri artık sinirsel tepkilerini kontrol edebilmekten uzaktı. Amerikan ajanları bireysel gerilimleri sosyal gerilimlere taşımak için yapmadıklarını bırakmıyorlardı. Zengin mahallelerde fakirlere karşı gruplaşmalar olduğu yönünde söylentiler çıkıyordu.